neyse adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın son iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye-Yunanistan sınırında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılara çocuk, yaşlı, kadın denilmeden Yunan polisi tarafından ateş açılıyor. Sınırı geçmeyi başaranların ise cep telefonlarına, paralarına, pasaportlarına ve kıyafetlerine el konuluyor. Dövülerek çıplak bir şekilde Türkiye tarafına atılıyor. Sınırımızda sığınmacılara karşı sergilenen insanlık dışı tutum ve davranışlar ve insan hakları bağlamında değerlendirmeleri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'la konuşacağız. Ve ilerleyen dakikalarımızda Gölgenin Sesi köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. Hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün kendi yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sizin orada aşk derlermiş sevdaya. Ömrü benzer akan bir testi suya. Demişler inanmışsın onlara. Bu değil sevda, inan bana. Masal dair Kerem ile Aslı'ya. Yürü.
Edebiyatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK Başkanı Sayın Süleyman Arslan stüdyo konuğumuz. Sayın Arslan hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız, stüdyomuza geldiğiniz için eksik olmayın efendim. Aslında acı, üzücü olayları konuşmak ne yazık ki hep mecbur kalıyoruz stüdyomuzda ama bunları tabii ki konuşacağız ve böylelikle belki çareler üreteceğiz. Siz de kurumunuzda aslında tüm bu olumsuzluklara karşı çareler arayışı içinde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Türkiye-Yunanistan sınırında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu gerçekten özellikle biz Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ziyadesiyle üzüyor. Bu konuda siz kurum olarak ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz Sayın Başkanım? Dilerseniz böyle başlayalım.
Evet, malumunuz bizim kurumumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yeni kurulmuş bir kurum. Yani görece olarak diğer devletin diğer kurumlarına göre yeni kurulmuş bir kurum. 2018'den sonra biz kurum olarak yeni müracaat almaya başladık. Yani bizim kurumumuzun 3 temel faaliyet alanı var. Bunlar aslında hepsi yine insan hakları bağlamında değerlendirilebilir ama şöyle diyebiliriz ama kurumumuzun amaçlarını, kuruluş amaçlarını da gösteren şeyler bunlar. İnsan haklarının insan onuruna dayalı olarak korunması ve geliştirilmesi, hukuken tanınmış olan hak ve hürriyetlerden herkesin ayrımcılığa tabi olmaksızın istifade etmesi ve ayrımcılık yasanın ihlal edilmesinin önüne geçilmesi. Bir diğeri de işkence ve kötü muameleyle mücadele etmek. Ve bu bağlamda ülkemizde bulunan ulusal ülkemizde bulunan alıkonulma merkezleri, yani bunlar cezaevleri, geri gönderme merkezleri, mültecilerin de veya sığınma başvurusunda bulunabilenlerin bulunduğu geri gönderme merkezleri veya Suriyelilerin bulunduğu geçici koruma mekanları, nezarethaneler gibi yerlere ziyaretler yapmak ve buralarda kişilere işkence, kötü muamele, gayri insani, zalimane, aşağılayıcı muamele veya cezalandırma yapılmasının önüne geçilmesine çalışmak. Genel olarak bunlar, aynı bunun yanında çeşitli insan hakları ihlalleriyle ilgili konularda da raporlar hazırlamak ve bilinç artırıcı faaliyetler, farkındalık oluşturucu etkinlikler yapmak ve bunları kamuoyuyla paylaşmak gibi görevlerimiz var.
Evet.
Şimdi bu kapsamda tabii bu Yunanistan sınırında yaşanan olaylara girmek istersek eğer, biz bu bağlamda tabii hemen aslında bundan çok daha öncesine gitmemiz gerekir. 9 yıldır Türkiye Suriye krizi, Suriye'deki Suriyelilerin, onlar bizim kardeşlerimiz artık, onlara konuk da demiyoruz. Artık iç içe olduk. Geçici bir koruma statüsü vermiştik. Onlar bir kısmı geri gönderme şeylerde, geçici koruma merkezlerinde bulunuyor. Bir diğer kısmı da artık ülkemizde şehirlere yayılmış durumda. Kimisi iş tuttu. Kimisi de fırsatını bulduğu zaman başka ülkelere gitmek için çalışıyor. Biz de tabii kanunumuzda olan bir şey var. Herkes kanunların önünde eşittir. Bundan insan olması hasebiyle dışarıdan gelmiş olan kişiler de yararlanır. Ve eğer ülkemizde bulunan ister Türk vatandaşı olsun, isterse başka ülkeden gelmiş kişiler olsun, alınan hizmetlerde, kamuya sunulan hizmetlerde ırkı nedeniyle, etnik kökeni nedeniyle, yaşı, cinsiyeti veya işte serveti veya medeni hali gibi dili, dini, ırkı nedeniyle bir ayrımcılığa tabi oluyorsa bunun da önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu noktada da başvuruları da alıyoruz. Eğer böyle bir başvuru sonucunda da bir ihlal görürsek ona idari para cezası da uygulama durumumuz var. Veya suç görürsek bunları da yargıya intikal ettiriyoruz. Suç duyurusunda bulunuyoruz.
Evet.
Genel faaliyetlerimiz bunlar. Tabii bu çerçevede bizim kurumumuza da başvurular oluyordu. Bu rutin giden bir işlemdi. Fakat bu son aşamada İdlib sınırında, yani Suriye sınırında İdliblilerin sınıra dayanması ve Türkiye'ye yeni bir göç dalgasının gelme tehlikesinin olması durumunda Türkiye bir karar aldı ve artık Avrupa Birliği ile daha önce yapmış olduğu anlaşmayı zaten onun askıya almıştı, geri kabul anlaşmasını. Artık sınırlarını açacağına da karara bağladı. Bundan sonra mülteciler bir umut sınıra kendi istekleriyle gittiler. Tabii orada Yunanistan'ın göstermiş olduğu muamele karşısında herkes şaşkına döndü. Büyük bir insani dramla karşı karşıya kaldığımızı hep birlikte görmüş olduk.
Evet, peki bunun devamı gelecek mi diye hep en büyük endişe bu aslında. Hani o kadar tepkiler var, o kadar insanların yaşadığı dramı yalnızca Yunanistan değil, tüm Avrupa Birliği, tüm dünya görüyor aslında. Zaten sığınmacıların da Yunanistan'ı memleket olarak belirlemeyecekleri ve orayı bir geçiş kapısı olarak kullandıkları da aslında aşikar. Ama bu devam edecek mi, neler olacak bundan sonra?
Bunu Avrupa'nın tavrı belirleyecek. Şu anda tabii bizim hükümetimizde, Cumhurbaşkanlığımızda görüşmeler devam ettiriyor. Onların sonuçlarını da biz şu anda bilemiyoruz. Çıkacak şeylere tabii hep birlikte saygı duymamız, alınacak kararlar hep birlikte saygı duymamız gerekir. Ancak bunların bir insan hakları ihlali teşkil eden durumları varsa onları uyarmak da bizim vazifelerimiz arasındadır. Hem bizim hem de Avrupa'nın, Avrupa'daki insan hakları kurumlarının, kuruluşlarının ve tüm insanların, tüm devletlerin birlikte sorumluluğu vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu insanlar artık vatanlarından uzaklaşmış insanlar ve tüm insanlığa emanet insanlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu nasıl olacağını bilmiyorum ama şunu istiyorum, yani gönlümüzden geçen bu. Sözleşmelerde evet, bunlar hepsi düzenlenmiş. Hepsinin onuru korunması gerekiyor. İnsan onuruna yakışır çözümler üretilmesi gerekiyor. Bununla ilgili zaten daha önceden düzenlenmiş mevzuatlar var. Mültecilerin hukuki durumuna dair 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var. Cenevre Sözleşmesi var. Yine bunun 1967'de tekrar güncellenmiş protokolü var. Bu çerçevede hareket edilmesi gerekiyor. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında mültecilerin sahip olduğu, insan olarak sahip olduğu haklar var. Bunların hepsinin gözetilmesi gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği kendi içinde kuruluş anlaşmasını yaptığı, yine Avrupa Birliği temel haklar şartını kabul etti. Oradaki düzenlemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Biz de tarafı olduğumuz sözleşmeler çerçevesinde kendi sorumluluklarımızı üstlenmemiz gerekiyor. Bunların hepsi tabii bizim dışişleri heyetlerimiz tarafından da, diğer bakanlıklarımız tarafından da takip ediliyor. Şüphesiz bunlar masada olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Biz tabii biraz hükümet dışı bir, bağımsız bir kurumuz. Doğrudan hükümet çalışmalarının içinde değiliz. Ancak insan hakları kurumu olarak bir yandan devletle ilişkilerimiz devam ediyor. Bir yandan da vatandaşın sorunlarıyla birebir ilgilenmek durumunda oluyoruz. Köprü bir kurum niteliğindeyiz.
Evet. Şu an sığınmacılar için bir çalışma yapılıyor mu TİHEK kapsamında?
Şimdi tabii bu olay hemen patlak verdiğinde, yani sınırda bir yoğunluk oluştuğunda ben ayın 29'unda cumartesi günü, 29 muydu 1 miydi?
Evet,
29'uydu. 29'unda hareket ettim. Pazar günü de Edirne sınırında bulundum. Sağ olsun Sayın Valiliğimiz orada bize bir yardımcı oldu. Birebir sınıra kadar gittik. Oradaki yığılan kalabalığın içine girdim ben. Oradakileri dinleme imkanım oldu. Gözümle birçok olayı görmüş oldum. Sonra arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar rapor hazırlıyorlar şimdi. Bu çerçevede tabii başka yani görmüş olduğumuz şeyler kabul edilebilir şeyler değildi insan hakları bağlamında. Evet. Yani ne insan onuru kalmıştı ne de yani kötü muamele, gayri insani muamelenin her bir çeşidi aslında orada yaşanıyordu.
Evet, sadece muamele değil, bir de üstelik can kaybı oldu.
Aynen öyle, yaşam hakkı ihlali diyoruz ona da. Yani insanların yaşamları hukuksuzca ortadan kaldırılmış oluyor. Resmen cinayet diyebileceğimiz fiiller var burada. Bunlar tabii şu anda orada Cumhuriyet Başsavcılığımız da tabii kendi sorumluluğu dolayısıyla da onları inceliyor. Deliller toplanıyor. Orada çok sivil toplum kuruluşları da çalışıyor. Orada mağdur olanlarla mülakatlar da yapılıyor. Onların tanıklıkları, yani onlar dinleniyor ve belgeye bağlanmaya çalışılıyor. Hı hı. Benim iki gün önce konuştuğum kadarıyla doğrudan AİHM'e gitmek üzere 80 civarında dosya hazırlanmıştı. İki tanesi zaten bu yaşam hakkı dolayısıyla AİHM'e gitmişti. Onlar da kabul edildi diyebiliyorum.
Hı hı.
Yani görüşülecekler. Yani zaman içerisinde bu ihlaller toplandıkça, raporlandıkça onların da bireysel başvuru yoluyla AİHM'e gitmesi söz konusu olacaktır.
Hı hı.
Tabii Birleşmiş Milletler de aslında başvuru yolları var ama AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa'nın doğrudan bir insan hakları bağlamında mahkemesi olduğu için, bireysel başvuru yolu açık olduğu için, meclis olduğu için oraya gidilmesi tabii öncelikle hı hı. daha doğru bir yöntem. Ama biz insan hakları kurumu olarak hem AİHM nezdinde yapılacak gelişmelere müdahil olmak istiyoruz. Hem de Birleşmiş Milletler'in ilgili organları içerisinde kendi çalışmalarımızla yapmayı düşünüyoruz.
Hı hı.
Bunun için hazırlıklarımız devam etmekte. Yine bir ekip hazırladık. İnşallah onlar da önümüzdeki hafta tekrar gidecekler. Oradaki sınırda bekleyen, sığınma talebinde bulunan kişilerle görüşecekler. Onlar da raporlanacak ve dosyamıza eklenmiş olacak. Orada görülen olaylar tabii vahim olaylar. Yani ben gittiğim zaman sabah gece böyle saat 6 civarı varmıştım. Dondurucu bir soğukta yani hastalanmamak mümkün değildi ama gördüm ki insanlar tarlalarda çoluk uyuyorlar. Çocuk birlikte bulunuyorlar. Hastalanmaları söz konusu. Ama orada yine Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri, valiliğin ilgili birimleri çalışıyorlar. Tıbbi yardımda bulunmaya çalışıyorlar. Çocukların, yani çocuk bezine kadar her türlü ihtiyacı var. Bunların karşılanmasına çalışılıyor. Kızılay orada. Sivil toplum kuruluşları gıda yardımı yapıyorlar. Köylüler sahipleniyor. Yani insanlar tabii görünce gözlerinin önündeki mağduriyeti
dayanamıyorlar,
yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet. Kimisi battaniye veriyor, kimisi işte elinde ne varsa giyecek onları veriyor. Böyle bir ortamı gördük.
Hı hı.
Tabii gittiğimiz zaman ben orada tam bulunduğum zaman da gaz attılar. Biz de orada
zaten oradaydınız.
Biz de oradaydık ve benim Twitter hesabımdan o anda canlı yayın yapıyorduk biz. Tam da o şeyi yayınımda var, benim sosyal medya hesabımda. O gazlı bomba attıkları an var. Yanındaki çekim yapan arkadaşımız da zaten o gazdan dolayı ambulansa alınmak durumunda kaldı, zehirlendi. Orada dinlediğimiz zaman hem çocukları dinledik hem de mesela bir Suriyeliydi. Gerçi orada başka ülkelerden gelen sığınmacılar da var. Ama anlattığı şey, yani ben diyor sınırdan kaçacaktık ama diyor karşı tarafa bir arkadaşı geçirdik. Demirlerle ayaklarına vurdular, ayaklarını kırdılar diyor. Başını vurdu, kan içinde kaldı. Ben geçmeye cesaretim kalmadı. Burada kapıda bekliyorum ki buradan açılsın da hukuki
yollarla
geçeyim diye söylüyordu. Bir başkası yine Suriyeli bir aileydi, çocukları vardı. Onlarla da öyle konuşmuştuk. Yine paylaştığımız bir görüntü vardı. Bir Afganistanlı birisi. O bir genç birisiydi ama şöyle diyordu. Yani bizim ülkemizde biz hiçbir zaman insanca yaşam görmedik. Bir İngiltere geldi, önce işgal etti. Arkasından Rusya geldi, onlarca yıl orada biz kalkınmadan geri şartlarda yaşadık. Sonra Amerika geldi, savaş ortamında kaldı. Biz artık yaşamak istiyoruz. Avrupa'nın nimetlerinden biz de
insanca yaşamak aslında istiyoruz. Başka istedikleri
yani
hiçbir şey yok.
Bunlar sadece normal şartlarda, hani o kendi ülkesinde rahat geçinirken sadece ekonomik durumu iyi olsun, keyfi olsun diye oraya giden insanlar değil. Evet, evet, evet. Yani barış içinde, huzur içerisinde evet, yaşamak evet. istiyorlar. İşte tam o noktada da şey önemli. Yani eğer siz dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm görüyorsanız, yani başkasının işlediğini de görüyorsanız ve buna ses çıkarmıyorsanız, bir şekilde o zulüm geliyor, sizi de rahatsız etmeye
tabii,
başlıyor.
Muhakkak.
Yani onun için insan hakları önemli bir şey. Yani sadece kendi ülkenizin vatandaşlarını korumak değil, tüm dünya vatandaşlarını korumak hepimizin sorumluluğunda.
Evet, bu sorun aslında yıllardır Türkiye'nin, yani sorun olarak değil belki ama hani onlara kapılarımızı açtık biz misafirperver ve gerçekten sevgi dolu, insani bir ülkeyiz. Yıllardır görüyorlar, siz de bahsettiniz, 9 yıldan bahsettiniz. 9 yıldır zaten Suriyelilerin çektiği acıyı ve ülkemizde bizim onları misafir ettiğimizi görüyor ama hiçbir şey yapmıyorlar bu bağlamda. Biz 4 milyon Suriyeli kardeşimize kapılarımızı açmışken onların da tam da sınırda gelip de bir de üstüne insanlık dışı bu dramı oluşturmaları gerçekten içler acısı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklar ama o süreç nasıl işleyecek? Sizden aldıkları veya sizin hazırladığınız raporlar da bu başvuruda onların lehine bir karar çıkmasını sağlayacak mı?
Şimdi tabii şu anda bence en önemli husus belgelemedir. Yani ben şunu istiyorum. Oradaki tekrar takip edemedim birebir. Sivil toplum kuruluşları çalışıyor. Onlar hukuki bilgilendirme de yapıyorlar ama yani buradan da söylemiş olalım. Aslında her mülteci normal sığınma talebinde bulunan kişi normal
hukuken
en azından sığınma talebinde evet. Bulunma, iltica talebinde bulunma hakkına sahip.
Evet.
Oraya gitmesi lazım. Orada bir makamı ulaşabilmesi lazım. Etkili bir başvuru makamına ulaşabilmesi lazım ve iltica etmek istediğini bildirmesi gerekiyor. Ve bu talebinin olumlu veya olumsuz neticelendirilmesine, cevaplandırılmasına kadar geçen süre içerisinde yine insan onuruna uygun bir şekilde misafir edilmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla bu imkanın onlara verilmesi gerekiyordu. Şimdi bizim ülkemize geliyorlar, buraya kadar geliyorlar, burada bir problem yok. Ama nasıl Yunanistan'da kalmak istemiyorsa, Türkiye'de de kalmak istemiyor. Yani Türkiye'yi artık dünya biliyor. Asya'daki insanlar da biliyor, Afrika'da yaşayanlar da biliyor. Bu ülkeye geldikleri zaman bu ülkenin ne kadar yük çektiğini biliyorlar. Türkiye doldu. Sığınmacıyla doldu, Suriyeliyle doldu. Gücünün çok üstünde bir yükü yüklendi. Buna rağmen herhangi bir gayri insani muamele yapmamak için elinden gelen ne varsa
bütün kaynaklarını seferber
etti. Evet. Yani hazinesini açtı, gönlünü açtı, evlilikler kurdu ama yine de bakın 3,5 milyona aşmış, 4 milyona yaklaşmış bir nüfustan bahsediyoruz. Sadece Suriyeli nüfus. Ama bunun dışında diğer ülkelerden gelenler de var. Ve bunları taşıyamaz duruma geldi. Ve burada bir başka şey daha var ki biliyoruz ki yani bu bir yandan ülkenin sosyolojisini de bozmaya başladı. Çünkü yani herkes kendi vatanında daha kıymetli oluyor. O insanlar da kendi yani burada bize yük olmak istemiyor. Bir başkasına yük olmak istemiyor ama şimdi Türkiye ülkelerine dönemiyorlar. Savaş halen devam ediyor. Zulüm orada halen devam ediyor. Tam da üstüne bir de orada kalanlar da gelmek istiyor. Onun için Türkiye'ye de fazla yük olmak istemiyorlar. Birazcık da Avrupa'da bulunalım istiyorlar.
Avrupa'da aslında yıllardır insan hakları üzerine kendilerinin ne kadar üstün olduğunu anlatan ülkeler, her biri ayrı ayrı insan haklarına ne kadar değer verdiklerini anlatan ülkeler ama söyledikleriyle yaptıkları nedense çelişiyor.
Yani Avrupa'nın nüfusu tam rakamları şimdi söyleyemeyeceğim, bağışlasın dinleyicilerden. 540 bin civarında bir nüfusu var. Rusya'yı da kattığımızda 750 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'da Türkiye 83 milyon nüfusuyla 4 milyona yakın mülteciyi barındırıyor.
Avrupa 500 küsur milyon nüfusuyla yani toplasak rakam 1 milyon civarında bir rakamdır. Evet. Bu şey daha ziyade Almanya'da var. Diğerleri zaten o yükü paylaşmış değil. Evet. Ancak Almanya için de şunu söylememiz mümkün. Almanya'da seçici davranıyor. Suriye'den gelenlerin en yetişmişlerini, en kalifiye elemanlarını alıp kendisi istihdamında değerlendiriyor. Yani bu da aslında başka bir ayrımcılık niteliğinde.
Ve hatta dinine göre değerlendirenler bile var.
Dinine göre değerlendirerek çalışıyor. Ben onun için bu geri askıya alınmış olan geri kabul anlaşmasını dahi yani iyi ki kaldırdılar diyorum. Tekrar da yürürlüğe konulmasını da aslında çok tasvip etmediğimi söyleyeyim. Ne olur bilmiyorum ama çünkü onda da bir ayrımcılık görüyorum. Yani insan ayrımı yapmadan herkes yük paylaşması lazım. Yani Suriye'den olsun bir başka yerden olsun. Gelen kişileri ağırlarken o servet ayrımcılığı yapmaması lazım. Yaş ayrımcılığı yapmaması lazım. Yaşlılar sende kalsın, gençler bana gelsin.
Çocukları, bebekleri alayım, gerisi kalsın. Anne
evet,
babaları bu.
Mesela çok şu anda olacak. Yine Almanya'daki koalisyon hükümeti bir açıklama evet. yaptı. İşte 1500 14 yaş altı refakatsiz çocukları ben alayım dedi. Doğru ama yani o da bir yük almaktır ama seçici davranmaktır.
Evet.
Yani bunun içinde de çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Şimdi onları da çok iyi kayıt altına almak lazım böyle bir durumda. Gerçekten bunlar ailelerinden koparılıyor mu? Gerçekten refakatsiz mi? Yoksa o ortamda bir şekilde dağılmış insanlar mı? Aileleriyle buluşturmak için çalışmak lazım. Onların ailelerini de yanlarına almak lazım.
Tabii.
Özel hayata saygı, aile hayatına saygı kapsamında onların da götürülmesi lazım. Yalnız çocukları alalım gibi bir uygulamaya girilmemesi lazım. Ve tabii onun dışında aldıktan sonrasında da aslında yine ortak bir sorumluluk var. Onların dinleri ve vicdan hürriyetleri korunması lazım. Yani bir çağdaş bir devşirme durumu olmaması lazım. Onun için de bize de sorumluluklar düşüyor düşünüyorum. Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarına da görevler düştüğünü düşünüyorum. Onların da takip edilmesi lazım. Çünkü en önemli sorunlardan birisi de bu Suriye Savaşı'nın başından beri olan bir şey. Avrupa'da kaybolan çocuklar meselesidir.
Evet ya,
onların verilerinin iyi tutulması gerekiyor ve nasıl oldu? Organ mafyasının eline mi düştü? Fuhuş ticaretinin içine mi düştü? Nerelerde nasıl kalıyorlar? Bunlarla ilgili de çalışmaların yapılmasına acilen ihtiyaç var.
Şu anda o söyledikleri gibi 14 yaş altı çocukları aldılar mı?
Yani bununla ilgili karar aldılar.
Karar aldılar. Eyleme geçilmedi.
Ama bunun takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de yani imkanımız ölçüsünde onu takip etmeyi düşünüyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Öncelikle bizim tabii insan hakları kurumları, ulusal insan hakları kurumları bunlar her ülkede benzer kurumlar var Avrupa'da. bu kurumlarla iletişim içinde çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda biz Yunanistan Ombudsmanlığı'na da Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Kurumu'na da yazılar yazdık. Birlikte çalışmak istediğimizi de bildirdik. Hem Yunanistan sınırından ötede hem de Beri'de birlikte izlemeler yapalım ve birlikte değerlendirmeler yapalım. Varsa ihlaller birlikte ortadan kaldırılması için çalışmalar yapalım diye bunun cevabını bekliyoruz şimdi.
İnşallah hayırlı bir cevapla sonuçlanır.
Tabii Yunanistan'da hükümetin aldığı kararları eleştiren önemli kesim de oldu. Yürüyüş de yaptılar. Bunları da memnuniyetle karşıladığımızı bildirmek isterim. Avrupa'da da bir sağduyulu kesim var. Yani her ne kadar ırkçı, yükselen bir ırkçılık dalgası da varsa da sağduyulu, insan haklarına saygılı bir kesimin de olduğunu biliyoruz. Bu da bizim için ümit verici bir durumdur. Almanya İnsan Hakları Enstitüsü'nde güzel bir açıklaması olmuştu. Dolayısıyla bu kurumlarla da iletişim halinde olmamız gerekiyor bizim. Ve biz de aslında bir çalışma yapacaktık tam bu aşamada. Avrupa'daki insan hakları kurumlarını Edirne'ye bir çalıştaya davet edecektik.
Ama şimdi koronavirüs sebebiyle iptal oldu,
oluyor
evet,
tabii.
Evet.
Ama süren bir çalışma olduğu için inşallah bu koronavirüs salgını da hayırlısıyla
atlatacağız
inşallah. Evet. Ondan sonra yine devam ederiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Gördüğümüz bir şey, artık biz Avrupa ile sürekli beraber çalışmak durumdayız. Yani bunun kaçışı yok. Hem Türkiye'deki sığınmacılar, mülteciler, Türkiye tabii mülteci değil, Türkiye'dekiler geçici barınma statüsünde daha ziyade ve Avrupa'dakileri birlikte izleme çalışması yapmamız gerekiyor. Nitekim aslında biz bir çalışma da yaptık. İngiltere Ulusal Önleme Mekanizması, Oxford Üniversitesi, Yunanistan Ulusal Önleme Mekanizması ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu olarak birlikte çalışma yaptık. Hem Yunanistan'da geri gönderme merkezlerini inceledik. Hem onlar bize geldiler, Türkiye'de geri gönderme merkezlerini birlikte inceledik daha önceden. Hı hı. O zaman da şartlardaki olumsuzlukları biliyoruz.
Yani, onlar da biliyorlar.
Evet, daha öncesinde de vardı. Evet. Ama şu anda tabii daha yoğun bir kötü muamele, gayri insani muamele, insanlık dışı muamele olmaya başladı. Bunlar muhakkak ahimde değerlendirilecektir. Burada şunu da söylemek istiyorum. Sadece Yunanistan'ın sorumluluğu yok bu işte. Yunanistan yani bir binanın kapısındaki bekçisi gibi bir durumu var.
Evet.
Aslında Avrupa'nın tüm ülkelerinin ortak yük paylaşımı yapması lazım. İnsanlık gereği, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de ötesinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında, beyannameleri kapsamında baktığımızda, yani mülteci hakları, mültecilerin durumuna ilişkin sözleşme bağlamında baktığımızda bütün Avrupa ülkelerinde sorumluluğu var. Ve yine Avrupa'nın bu sınırları güvenliğini sağlayan Frontex örgütü var. O da işin içinde olduğu için aslında bütün Avrupa ülkelerinin ortak sorumluluğu söz konusu oluyor. Bunların da tabii şimdi biz çalışıyoruz. Sonuca gelmiş bir çalışmamız yok. Bunları da değerlendireceğiz. Biz ilgili mercilere de hem hükümetimizin, yani bakanlıklarımızın çalışmalarına destek bağlamında onları paylaşacağız. Hem de yurt dışında sunulacak raporlarda kendi katkılarımızı sunmuş olacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın da yaptığı çalışmalar var. Onları topluyoruz ve bize de göndermelerini istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü onlara daha bütün çalışmaları bir araya getirirsek daha kapsamlı rapor haline getirmiş olabiliriz, evet, diyoruz.
Buradan da çağrımızı yapmış olalım, evet, bizi dinleyen yurt, tabii, dışındaki sivil toplum kuruluşlarına.
Muhakkak raporlarını bize iletsinler, bizim de iletişim içinde olsunlar. Yani ben orada şunu da söyledim ilk gittiğim zaman sınır kapısında. Sıcak bir mesaj vermek istedim. Birinci, Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de yani tüm insanların haklar bakımından eşit, onur ve özgür doğduğunu ve birbirlerine kardeşçe davranmak yükümlülüğünde olduğunu düzenliyor, söylüyor. Madem öyle, o zaman ilk maddeyi daha çiğnemeyelim. Şimdi diyorum tam kardeşlik zamanı. Kardeşliği şimdi göstermeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Bakın hastalıklar, musibetler, belalar Avrupa'yı da sardı. Asıl bunların ilacı bu yoksulları, zor durumda kalanları, mültecileri ağırlamaktır. Evet. Onlara sahip çıkmaktır. Türkiye bunca badireyi bugüne kadar atlattıysa en çok da herkes de şahittir ki burada aldığı hayır dualardır. O insanların iyi temennileridir.
Evet.
Bunu Avrupa da görmesi lazım. Sınırlarını açsın. Avrupa'nın medeni olması da buna bağlı. Ya bu medeniyet iddiasını devam ettirecek ve onun gereğini yapacak, ya da bundan vazgeçtiğini ilan edecek. Biz de onu o şekilde bileceğiz ve ona göre bütün söylemlerimizi değiştireceğiz.
Evet.
Bugün Avrupa'nın kendi kararını vermesi gerektiği gündür diyoruz. Avrupa güvenli bir dünya mıdır, bir kıta mıdır, ülke midir?
Ancak yoksa, şimdi görülecek.
Evet, şimdi bunu kendileri söylesin. Ya zoru olanlar, sıkıntıda olanlar, zulümden kaçanlar bize gelsin desin, kapılarını açsın. Ya da sakın bize gelmeyin, biz güvenli bir bölge değiliz desin. Biz de ona göre insan hakları çalışmalarımızı devam ettirelim diyorum.
Evet Sayın Arslan, çok teşekkür ediyoruz. Yani çok aslında teşekkür ederim. Çok anlamlı bir bitiriş oldu gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Tam da aslında zamanlama olarak da programımıza sizi davet etmişiz. Siz Edirne'de tüm bu olayları bizzat yaşamışsınız. İnşallah tüm o olumsuzluklar, tüm o yaşanan dram bir an önce son bulur. Ve yine huzurlu, mutlu, el ele, kol kola, sevgi ve barış içinde bir dünyada hem biz, hem Suriyeli kardeşlerimiz, hem Afganlı ve bütün insanlık yaşamaya devam ederse de çok teşekkür ediyoruz.
Yunanistan kapısı utanç kapısı olmasın, kardeşlik kapısı olsun diyorum. Öyle bitiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK Başkanı Süleyman Arslan stüdyo konuğumuzdu. Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan dramı, insanlık dramını konuştuk. Çözüm önerileri ürettik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Uyandığımda yoktun yanımda canım. Bugün ilaçlarımı almadım. Bugün ne kadar alışmışım anladım canım. Bugün ilk defa sensiz aldım canım. Canımın yaprakları, gözlerin yok çok. Canımı yakıyor özlemin çok çok çok. Her şeyden çok ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde hayalleri bağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde yüreğim kanalıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Her şeyden çok, her şeyden çok. Güller denize bakıyor günlerdir. Güller güneşi özlüyor. Canımın yaprakları, gözlerin çok. Canımı yakıyor özlemin çok çok çok. Her şeyden çok sönme ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde hayalleri bağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde yüreğim kanalıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Her şeyden çok, her şeyden.
Gölgenin Sesi.
Nereye gideyim de gönül senin elinden, her nereye gitsem de yar ister benden. Sanki benim şu perdeden başka yerim mi var? Bir gözü karadan başka yarenim mi var? Hoş olsun Hacivat, attın gene taklayı, sözü uzatmadan çıkar ağzındaki baklayı. Bir dost olsa, özü güzel, sözü güzel, muhabbeti tatlı. Hoş geldin kösele suratlı. Ben söylesem hoş tarafından, o söylese boş tarafından, inersem yakalarım baş tarafından. Geliverse çeşmi siyahım, seyredenin gül yüzü handelense, siyah çeşmede kaybolan handenin yüzünden güle ne olmuş? Anlamazdan gelirsin hep, seni sağır bilirler. İstediğin kadar süslesen de sığırı sığır bilirler. Hiç yontulmaya niyetin yok, incel biraz kara gözüm. Benim kereste olmaya niyetim yok. Ama sen birazcık daha incelirsen çıtalı uçurtma yapıp kuyruk takacaklar az kaldı. Anlaşılan bugün hazır cevaplığın üstünde. Gel aşağıda ruh be ruh görüşelim. Nazırla Cevat gelince boruyla mı dövüşelim? Gel de yüz yüze muhabbet edelim diyorum kara gözüm. Türkçesini söylesen olmaz mı be? 40 türlü kulp takarsın lafa. Kulp takmak da kafa ister kafa. Akıllıyım diyendeki lafa bak lafa. Kara gözüm sen ki okumamış... Bir habersin sanattan, edebiyattan. Hacet yok. Okumadan da anlarım senin gibi zerzebattan. Efendim, gel de yüreğime su serpilsin. İtfaiye çağır. Gel ki ayine-i suret safaya bolsun. Uğraşma Hacivat, bugün olmaz, gelemem. Neden efendim? İnsan içine çıkacak halim kalmadı. Hiç ısrar etme. Hayırdır, ne oldu kara gözüm? Sorma, mecbur kaldım Hacivat. Neye mecbur kaldın? Çatlatma insanı. Söyleyemem, dalga geçersin. Olur mu canım arkadaşım? Ben senin sırdaşın değil miyim? Öyle misin? Elbette. Kimseye söylemeyeceksin ama söz ver. Söz efendim, söz. Bak geliyorum ama gülmek yok, tamam mı? Tamam tamam kara gözüm, gel bakalım. Bak gülersen gebertirim ha. Aman kara gözüm, bu ne hal? Niye yüzün kapalı? Saklanıyorum Hacivat. Beni kimse görmemeli. Aman efendim, bunu da mı yapacaktın? Eyvahlar olsun. Ya mecbur kaldım diyorum Hacivat. Ya bu kadarını tahmin etmiyordum vallahi. Ben artık sana nasıl arkadaşım derim. Ya Hacivat, hanımın yüzünden hep. Ne, bir de suç ortağın mı var? Ya abartma hemen, sadece kestim. Eyvah eyvah. Nasıl kestin? Neyle kestin? Bıçakladın mı yoksa? Yok, ben ne bıçağı, usturayla doğradım. Yok sana. Ya önce yarısını kestim, baktım olmayacak, hepsini kestim. Ne, eyvahlar olsun. Nasıl kıydın kara gözüm? Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Yazık efendim, yazık. Yanlış anladın kazık oğlu kazık. Sakalımı kestim diyorum be. Aha, ödümü patlattın. Ben de sizi kara göz zannettim, affedersiniz. He? Sesinizi diyorum, bir arkadaşıma benzettim. Kusura bakmayın efendim. Hacivat, kime diyorsun be? Demek ismimi de biliyorsunuz. Siz kimsiniz peki? Karagözüm ya işte. Olur mu efendim? Ben kaç yüzyıllık arkadaşımı tanımaz mıyım? Niye tanımıyorsun o zaman? Sakal gitti, dostluk bitti, öyle mi Köftuğur? Ya güzel bir taklitçisiniz ama yok. Yok yani Karagöz. Karagöz'ü ben dahil herkes sakalından tanır. Vay, sakalın şöhreti beni sollamış anlaşılan. İyi ki kesmişim o zaman. Sakalsız Karagöz mü olur canım, Allah Allah. Sesini benzetseniz de görüntü olmamış. Hacı Cevcev, bak deli etme insanı. Kara gözüm ya ben de. Ne ilgisi var canım? Hayda, insan arkadaşını her haliyle tanır demez miydin? Ne oldu? Kara gözümü her türlü tanırım tabii ki. Dur, senin hafızanı yerine getireyim ben. Al bakalım sana mendebur. Al bakalım sana. Belki tanırsın. Ah dur, dur kara gözüm, vurma. Kara göz mü? Ne kara gözü? Al bakalım sana. Yeter, vurma kara gözüm. Hafızan açıldı bakıyorum da. Al bakalım sana. Tamam tamam, dur ya. Tanıdım vallahi, tanıdım. Şaka yaptım kara gözüm. Zaten hassas bir dönemden geçiyorum. Şakanın sırası mı şimdi Hacı Cevcev? Amma da yakışmış birader. Altı bembeyaz çıkmış. Dikkat et kendine, üşütme. Bak gülme sakın. Ya gel de gülme. Bu ne hal? Hiç güleceğim yoktu. Bak gülme pataklarım. Tamam tamam, gülmeyeceğim. Efendim, yüreğime su serpildi. Sizi öyle görünce ben de hırsızlık falan yaptınız, cinayet falan işlediğini zannettim. Amma yaptın Hacı Cevcev. Sakalı kesmeye mecbur kaldım diyorum. Peki nasıl oldu kara gözüm?
Ya benim hanım mı sağ olsun onun yüzünden? Sakızla yatar ya yatağa. Hem konuşuyor hem sakız çiğniyor sabaha kadar. Ama bu sefer benim sakala yapışmış. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Sündükçe sünüyor meret. Hanım çiğniye çiğniye zam kıvamına getirmiş. Ha ilahi karagözüm. E'si önce yarısını kestim. Yan yan böyle duvar dibinden filan giderim diye düşündüm. Sonra yolun dönüşü aklıma geldi. Öbür tarafını da mecburen kestim. Sıhhatler olsun efendim. Kökü sende elbet yine uzar. Neyse ben kaçayım efendim, görüşürüz sonra. Nereye gidiyorsun be? Ne kadar sevsem de belli bir yaştan sonra yumurta dokunuyor efendim. Vay vay vay, sensin yumurta. Al bakalım sana. Daha dur birader, şaka yaptım. Ben de şaka yapıyorum ben de. Al bakalım sana. Aha yapma ya, sakalımı yoldun. Az bile sana. Kıskanma, bırak senin de olur. Gebertirim seni kerata. Ya bırak, tamam bak ben de vururum. Vur da görelim. Al bakalım sana. Allah. Ay sakalım. Ay sakalım yok, çenem. Çenemi kopardım, çenemi. Ah kolum. Ay kulağımı ısırdın. Cev. Boğazımı sıkma ya, boğulacağım. Ay, vay, vay. Amanın dostlar, öldüm bayıldım. Sahanda yumurta gibi tavaya yayıldım. Seni gidimin bacaklı keçi sakallı mendebur seni. Elbet gelecek sefere yularını elime geçiririm. Efendim, bir dahaki oyunumuzda görüşmek dileğiyle. Her ne kadar hatamız olduysa, sürçülisan eyledikse affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.